Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamda Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17 Tir 1401, Hicri Kameri 8 Zilhicce 1443 ve Miladi 8 Temmuz 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İbrahim'e Hac, Arefe Yaratan'ın uzanan niyaz elleri ve batının insan haklarındaki çelişkileri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Müstekbir Batı'nın gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Arafat'ta müşriklerden teberri etme töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi Kürdistan Eyaleti halkının zengin kültür ve medeniyete sahip onurlu insanlar olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Shinzo Abe ölümü nedeniyle mesaj yayınladı. Türkiye ve işgalci rejim liderleri telefonda görüştü. Ve Beşar Esad yıllar sonra Halep'i ziyaret etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi hacılara hitaben yayınladığı mesajında, müstekbir batının bizim hassas bölgede ve son zamanlarda tüm dünyada her geçen gün daha da zayıfladığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme sitesinin bildirdiğine göre Ayetullah Hamene'yi bu yıl hac münasebetiyle yayınladığı mesajda günümüzde liberalizm ve komünizmin batı uygarlığın en önemli armağanları olarak artık 100 yıl ve 50 yıl önceki çekiciliğe sahip olmadığını, batının para eksenli demokrasi haysiyetinin ise ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya olduğunu, batılı düşünürlerinde pratikte şaşkınlığa düştüklerini itiraf ettiklerini belirtti. Ayetullah Hamene'yi Amerika ve onun cinayetkar ortağı yani gasp rejimin bölgedeki perişanlık ve başarısızlığını Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan'da açıkça görüldüğünü söyledi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca İslami uyanış ve bilincin gelişiminin parlak sonuçları ve olağanüstü direniş olayına vurgu yaparken Filistin sahnesinin bu hayret verici olayın tecellilerinden biri olduğunu, Tuğyancı Siyonist rejimin saldırgan ve haykıran durumdan savunma ve pasiflik durumuna çekebildiğini ve açıkça görülen siyasi ve güvenlik ve ekonomik sorunları ona dayatabildiğini belirterek direnişin diğer parlak örneklerinden Lübnan, Irak, Yemen ve diğer bölgelerde açıkça görüldüğünü söyledi. İslam İnkılabı rehberi günümüzde dünyanın İslam İran'da İslam'ın siyasi egemenliği ve gücünün başarılı bir modeli ve gururlu bir örneğine şahit olduğuna işaretle bu temel ilkeler listesinin başında mevzuatta ve uygulamada İslam hakimiyetinin üstünü ülkenin en önemli yönetim konularında halk oylarına dayanma ve tam siyasi bağımsızlık ve zalim güçlere dayanmamanın yer aldığını belirterek işte bu ilkelerin Müslüman halklar ve hükümetlerin birleşebileceği ve İslam ümmetine tutum sergileme ve işbirliğinde müttefik kılıp birleştirebileceğini söyledi. Ayetullah Hamine'yi vahdet ve maneviyatın, haccın iki esas temeli olduğunu ve İslam ümmetinin izzet ve saadetinin iki faktörü olduğuna işaretle İslam dünyasının coşkulu ve motive olan gençlerle dolu olduğunu, geleceği inşa etmek için en büyük yatırımın günümüzde İslam dünyasında ve özellikle bölge ülkelerinde dalgalanan özgüven olduğunu belirterek hepimizin bu sermayeyi korumak ve artırmakla görevli olduğumuzun altını önemli çizdi.
İbadi siyasi bir ibadet olup tören olan müşriklerden teberri töreni, bugün müşriklerden teberri etme ayetlerinin okunması ve Beytullah'ı haram ziyaretçilerin geniş çaplı katılımı ile İranlı hacıların en büyük çadırında Arafat çölünde düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Veli Fakih'in hac ve ziyaret işlerinden sorumlu temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Abdülfettah Nevvab, İslam İnkılabı rehberinin hac mesajını da okudu. Törende ayrıca Beytullah-ı Haram hacılarının Filistin ve Filistinlileri desteklemek ve İslam ümmetinin birliğini vurgulayan emperyalizm ve siyonizm karşıtı sloganlar da atıldı. Beş maddelik bu bildiride müşriklerin teberri törenine katılan hacılar, Kutsal Kudüs'ün kurtarmasını İslam ümmetinin hedefi ve vazgeçilmez önceliği görürken, cani siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini ve buna neden olacak her türlü normalleşmeyi kınayıp, Müslümanların birleşik saflarında bozulmaları şiddetle kınadılar. Ayrıca bildiride başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların misyon ve rolünü hatırlatarak hak ve adalete bağlı kalmanın ve zorba ve emperyalist ülkelerin zorbalıklarına ve tahakkümlerine karşı mazlum milletlerin haklarını savunmanın gerekliliği vurgulandı. Arafat'ta bugün düzenlenen bir başka tören ise Arife duasının okunmasıydı.
Suudi Arabistan Hac ve Ziyaret Temsilcisi ve Sağlık Bakanlığı ve Suudi Kızılay'ı yetkilileri İran Sağlık Ekibinin hizmetlerinde ve Arafat Çölü'nde bulunan İran Kızılay'ın tıbbi heyetinin faaliyetlerini övdü. Muhabirimizin verdiği bilgiye göre Suudi Sağlık Bakanlığı temsilcisi ziyaret sırasında Arafat Çölü'nde bulunan ülkelerin tıp ve sağlık merkezlerini ziyareti sırasında İran Kızılay ekibi ve tabipler heyetini de ziyaret etti ve şu açıklamada bulundu. Sağlık ve tıp merkezlerinin tasarım ve hazırlanmasında en iyi kaliteye sahip olan ülke İran. Bu kapsamda İran Kızılay'ın başkanı Pir Hüseyin Kolivend, İran Kızılay'ın klinikler kurmanın yanı sıra hacılara daha fazla tıbbi hizmet vermek için Arafat'ta bir sahra hastanesi kurduğunu ve bunun üzerine bir sahra hastanesi faaliyetleri başladığını söyledi. İranlı hacılara en iyi hizmeti vermek için ellerinden gelenin en iyisinin yapıldığını belirten İranlı yetkili, hacıların hac ibadetlerini en az zorlukla yapabilmeleri için çalışmalara devam edeceğini belirtti. 39.600 İranlı hacı, hac törenine katılmak üzere farklı kafileler ve gruplarla Suudi Arabistan'a gönderilmiştir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği 27. eyalet gezisi kapsamında bu sabah Sanandaj kentini yanında heyetle beraber ziyaret gerçekleştirdi. Reisi Sanandaj Havalimanı'nda bu kentin yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Bilgi Ağı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kürdistan Eyaleti'nin İran İslam devrimi tarihinde dirençli bir il olarak bildiğini, devrime 5000'den fazla şehit ve 9000 gazi ile katkıda bulunduğunu ve devrimin ülkeleri yolunda gerçekten parladığını ve devrimi savunma ve İslam devrimi idealleri için ayağa kalkma alanında eşsiz bir role sahip olduğunu vurguladı. Reisi Kürdistan eyaletinin kültür ve medeniyete sahip bir il olarak bilindiğini ve bu eyaletin her yerinde nezaket ve gururlu bir tarihi arka plan sergilendiğini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kürdistan eyaletinin en önemli kapasitesinin verimli, genç ve eğitimli insan gücü olduğunu belirterek, İran'ın Kürdistan eyaletinin tarım ve hayvancılık, turizm ve madencilik alanlarında birçok kapasiteye sahip olduğunu da belirtti.
İran Ordu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hamza Ali Kavyani, İran Deniz Kuvvetleri'nin bugün Hazar Denizi'nde sürdürülebilir güvenlik 1401 adlı yıllık tatbikatına başladığını açıkladı. İran Ordu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Hamza Ali Kavyani, İran Deniz Kuvvetleri'nin bugün Hazar Denizi'nde sürdürülebilir güvenlik 1401 yıl adlı yıllık tatbikatına başladığını söyledi. Amiral Kavyani, tatbikatının füze, rampaları, helikopterler, deniz tabanlı, insansız hava araçları ve elektronik harp sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli kara ve hava indirme birimlerinden yanı sıra ordu donanmasının deniz ve koruyucu birimlerinin katılımı ile düzenlendiğini açıkladı. İran Ordu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, iki gün sürecek olan tatbikatla ilgili Hazar Denizi komşu ülkeler arasında bir barış ve dostluk denizidir. Bu denizin düzenine ve güvenliğine kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz dedi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri geçen sene de Hazar Denizi'nde sürdürülebilir güvenlik 1400 adlı bir tatbikat gerçekleştirmişti.
Karayolları Bakan Yardımcısı ve İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü, Rusya'dan İran üzerinden Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu boyunca uzanan ülkelere 10 milyon ton malın transit geçişinin başladığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Ekber Sefai, Rusya'dan İran üzerinden 10 milyon ton malın transit geçişinin başladığına değinerek, İran'ın güneyinde ve kuzeyinde deniz transit ve taşımacılık filosunun artmasıyla komşu ülkelerle ticaret alışverişinin önemli ölçüde artacağını da sözlerine ekledi. Safay ayrıca Kuveyt'e seyahat edecek İran vatandaşlarının vizelerinin kaldırılması için takibin devam ettiğini belirterek, İran ve Kuveyt arasında vize verilmesi alanında yaşanan sorunların çözülerek iki millet arasındaki iletişim ve bağların arttırılması gerektiğini söyledi. İran'ın Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı, İran'ın Horemşahr Limanı ile Kuveyt arasındaki haftada 3 gün deniz seferlerinin iki ülke arasındaki ekonomik alışverişi ve ticaret etkileşimi arttıracağını belirtti.
Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Japonya'nın önemli uluslararası medya kuruluşlarından kamu yayın kuruluşu NHK, Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentinde bu sabah konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramıştı. Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'nin bir konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı ve yaralandığı bildirilmişti. Japonya eski başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaparken silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Emir Abdullahyan attığı tweette, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin suikastını kınıyor ve hayatını kaybetmesi nedeniyle Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. İran ve Japonya halkı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere kendisinin seçkin bir politikacı olarak değerli katkılarını asla unutmayacağız ifadesini kullandı. Buna ilaveten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani de bu terör saldırısını kınadı.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2013 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.427'ye, vaka sayısı 7.246.707'ye çıktı. Virüs yakalanan hastalardan 316'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.064.242'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin dörtlü oturarak voleybol turnuvası İran milli takımının şampiyonluğu ile sona erdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre bu yarışmanın son maçında İran erkekler oturarak voleybol takımı Irak milli takımını 3 set üst üste kazandı ve ilk basamakta yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist rejimi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye İletişim ve Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci rejim İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog ile telefonda görüştü. Bu konuşmada ilişkilerin geliştirmesine de vurgu yapıldı. Bu telefon görüşmesi ve Siyonist rejim ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesi vurgusu, Ankara'nın İsrail işgaline ve cinayetlerine karşı Filistin milletine destek iddiasının doğru olmadığını ve Türkiye ile bu rejimin her alanda çok sayıda gizli ve açık görüşmeleri olduğunu kanıtlıyor.
Son 5 yıl içerisinde ilk kez Siyonist rejim başbakanı güvenlik işbirliğinin devamı konusunda Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre geçici başbakan Yair Lapid ve Siyonist rejim başkanı İshak Herzog bugün Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.
Suriye Cumhurbaşkanı kurtuluştan bu yana ilk kez Halep eyaletine girdi ve bir santral açılışını yaptı. Suriye'nin Halep ile direniş eksilinden ekonomik merkezi olarak tarihi, turistik yeri konumunda ve sanayi kenti olarak Şeyh Nacar'ın varlığı ile bölge ekonomisinin refahı için birçok kapasiteye sahiptir. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Suriye Devlet Başkanı Esad, Halep'e girdikten sonra bu ilin doğusunda yenilenen termik santralin 5. ünitesini de ziyaret etti.
Ve son zamanlarda anket merkezleri Amerika'nın yönetim kurumlarına kamu güveninde görülmemiş bir azalış hakkında istatistikler yayınladı. Son zamanlarda İtibarlı anket enstitülerince yayımlanan anket sonuçları tamamen tutarlı bir şekilde Amerika'nın hegemonyasının düşüşünü ve bu ülkenin kurumlarına kamu güveni oranının azalmasını göstermektedir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, haberlerde de belirtildiği üzere İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bu yıl yayınladığı Hac mesajında İslam dünyasında vahdete vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hac münasebetiyle yayınladığı mesajında vahdet ve maneviyatın haccın iki esas temeli olduğunu ve İslam ümmetinin izzet ve saadetinin faktörleri olduğunu belirterek, İslami bilinç ve uyanıklığın gelişmesi ve hayret uyandıran direnişin oluşmasının parlak sonuçlarına vurgularken, müstekbir batı bizim hassas bölgemizde ve son zamanlarda da tüm dünyada gün geçtikçe daha da zayıflıyor. Tabii ki düşmanın hilesinden bir an bile gaflet edilmemeli ve çalışma ve uyanıklıkla geleceğin inşası için en büyük yatırım olan umut ve özgüveni artırmalıyız dedi. İslam İnkılabı rehberinin bu sabah Arafat çölünde Veli-i Fakih'in hac ve ziyaret işleri temsilcisi ve İranlı hacıların sorumlusu Hüccetül İslam Nevvab tarafından okunan mesajı şöyle sürdürdü.
Bismillahirrahmanirrahim velhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedil Mustafa ve alet tahrihin ve sahbahul muntecebin. Aziz ve hekim olan Allah'ı bir kez daha hac dönemini Müslüman milletlerin buluşma noktası kıldığı ve bu fazilet ve rahmet yolunu onlara açtığı için şükrediyorum. İslam ümmeti bir kez daha kendi vahdet ve birlikteliğini şeffaf ve ebedi aynada izleyebilir ve anlaşmazlık ve tefrika güdülerinden yüz çevirebilir. Müslümanların vahdeti haccın esas temellerinden biridir. Zira zikir ve maneviyat ile birleşince bu farizanın diğer esas temeli sırlar ile doludur. İslam ümmetini izzet ve saadetin zirvesine ulaştırabilir ve onu üstünlük Allah'a, onun elçisine ve insanlara aittir mıstığı yapabilir. Hac bu siyasi ve manevi iki unsurun birleşmesidir ve kutsal İslam dini ise siyaset ve maneviyatın muhteşem ve görkemli karışımıdır. Son tarihte Müslüman milletlerin düşmanı bu hayat veren iki iksir yani vahdet ve maneviyatın bizim halklar arasında zayıflaması için çok çalıştılar. Manevi ruhtan yoksun olan ve maddi dar görüşten kaynaklanan batı yaşam tarzını yaymakla maneviyatı silikleştirip güçsüzleştiriyorlar ve vahdeti dil ve renk ve ırk ve coğrafya gibi tefrikanın hayali motivasyonlarla şiddetlendirerek sorguluyorlar. Küçük bir örneği şimdi sembolik olarak hac töreninde görülebilen İslam toplumu tüm varlığı ile mücadeleye kalkmalı. Yani bir yandan Allah'ı anarak, Allah için çalışarak, Allah kelamını düşünerek, Allah'ın vaatlerine güvenerek kendi zihniyetinde güçlendirmeli ve diğer yandan tefrika ve ihtilaf fikirlerine üstün gelmeli.
Günümüzde kesin bir şekilde dünyanın ve İslam dünyasının mevcut şartlarının bu değerli çalışmaya her zamankinden daha müsait olduğu söylenebilir. Zira her şeyden önce bugün İslam ülkelerinde eritler ve halkın büyük kesimi büyük fikri ve manevi zenginliğinin farkına varmış ve onun önem ve değerini anlamıştır. Günümüzde Batı uygarlığının en önemli armağanları olan liberalizm ve komünizm artık 100 yıl ve 50 yıl önceki çekiciliğe sahip değildir. Batı'nın para eksenli demokrasi haysiyeti ciddi soru işaretleriyle karşı karşıyadır ve Batılı düşünürler marifet ve pratik şaşkınlığa düştüklerini itiraf ediyorlar. İslam dünyasında gençler, düşünürler, ilim ve din adamları bu durumu görünce kendi marifet zenginliğinde ve de kendi ülkelerindeki mevcut siyasi çizgiler hakkında yeni bir bakış açısı kazanıyorlar ve işte bu her zaman değindiğimiz İslam'ı uyanıştır. İkincisi bu İslami bilinç, İslam dünyasının kalbinde olağanüstü ve mucizevi bir olay yaratmıştır ve bu da müstekbir güçleri çok zor bir durumda bırakmıştır. Bu olayın adı direniş ve gerçeği ise iman gücünün ortaya çıkması ve cihat ve tevekküldür. Bu olay İslam'ın başlangıcında da bu şerefli ayete nazil olduğu olaylar. Öyle kişilerdir ki onlar halk kendilerine bütün insanlar aleyhinizde birleşti. Korkun onlardan dedi de bu söz onların inancını artırdı. Ve Allah yeter bize ne de güzel vekildir o dediler. Kendilerine hiçbir kötülük erişmeksizin Allah'ın nimetlerine ve ihsanına nail olarak geri döndüler. Ve Allah rızasına da uymuş oldular. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Filistin sahnesi bu olağanüstü olayın tezahürlerinden biridir ki azgın Siyonist rejimin saldırgan ve naracı durumdan savunma ve pasif duruma çekmiştir ve şimdi de açıkça görüldüğü gibi ona siyasi ve güvenlik ve ekonomik sorunları dayatmıştır. Direnişin diğer parlak örnekleri Lübnan ve Irak ve Yemen ve diğer bazı noktalarda görülebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu yılki hac mesajını şöyle sürdürdü. Üçüncüsü tüm bunların yanında günümüzde dünya, İslami İran'da İslam'ın siyasi hakimiyeti ve gücünün başarılı bir modeli ve gururlu bir örneğine şahittir. İslam Cumhuriyeti'nin istikrar ve bağımsızlığı ve ilerlemesi ve izzeti çok muazzam ve anlamlı ve çekici bir olay olarak her uyanık Müslümanın görüş ve duygularını kendine çekebilir. İslam hükümetinin tüm nimetlerini tam olarak gerçekleştirmeyi geciktiren bu sistemin çalışanları olan bizlerin zafiyetimiz ve bazen yanlış çalışmalarımız, bu nizamın temel ilkelerinden kaynaklanan sağlam ilkelerini ve sağlam adımlarını hiçbir zaman sarsamamış ve maddi manevi ilerlemeyi durduramamıştır. Bu temel ilkeler listesinin başında mevzuatta ve uygulamada İslam hakimiyetinin üstünlüğü, ülkenin en önemli yönetim konularında halk oylarına dayanma ve tam siyasi bağımsızlık ve zalim güçlere dayanmamak yer almıştır. İşte bu ilkeler Müslüman halklar ve hükümetleri birleştirebilir ve İslam ümmetini tutum sergileme ve işbirliğinde müttefik olarak birleştirebilecektir. Bunlar müttefik ve birleşik hareket için İslam dünyasının mevcut müsait durumunu sağlayan ortam ve faktörlerdir. Bu elverişli alanlardan en çok Müslüman hükümetler, dini ve bilimsel seçkinler, bağımsız aydınlar ve gerçeği arayan gençler yararlanmayı düşünmelidirler. Müstekbir güçler ve hepsinden çok Amerika'nın İslam dünyasında böyle bir yönelişten endişeli olmaları ve ona karşı tüm olanaklarını kullanmaları çok doğaldır ve şimdiki durumda böyledir. Medya imparatorluğu ve yumuşak savaş yöntemlerinden savaş çırtkanlığı ve vekalet savaşlarını ateşlemeye kadar, ta vesvese ve siyasi haber uydurmaya kadar ve tehdit ve tatmin ve rüşvete kadar tümü ve hepsi İslam dünyasını uyanış ve kendi saadet yolundan ayırmak için Amerika ve diğer müstekbirler tarafından kullanılıyor.
Cinayetkar ve yüzü kara Siyonist rejim ise bölgede bu çok yönlü çalışmaların araştırandan biridir. Allah'ın lütfu ve iradesiyle bu çalışmalarının birçoğunda da başarısız kalmıştır ve müstekbir batı ise bizim hassas bölgede ve son zamanlarda da tüm dünyada da her geçen gün daha da zayıflamıştır. Amerika ve onun bölgedeki cinayetkar ortağı yani gasıp rejimin perişanlık ve başarısızlığı Filistin ve Lübnan ve Suriye ve Irak ve Yemen ve Afganistan'da da açıkça görülüyor. Bunun karşı noktasında ise İslam dünyası coşkulu ve motive olan gençlerle doludur. Geleceği inşa etmek için en büyük yatırımının da günümüzde İslam dünyasında özellikle bölge ülkelerinde dalgalanan özgüvendir. Hepimizin bu sermayeyi korumak ve artırmakla da görevliyiz. Tüm bunlara rağmen düşmanın hilelerinden bir an bile gafil olmamak gerekiyor. Gurur ve gafletten kaçınalım ve kendi çalışma ve uyanıklığımızı artıralım ve her halde kadir ve hekim olan Allah'tan ilgiyle yalvararak yardım isteyelim. Hac merasimi ve menasikine katılmak ise tevekkül ve yalvarmak için büyük bir fırsattır ve de düşünmek ve karar almak için tüm dünyada Müslüman kardeşleriniz için de dua edin ve Allah'tan onlara başarı ve zafer dileyin. Bu kardeşinize de temiz dualarımızda da ilahi hidayet ve rahmete de yer verin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah Seyyid Ali Hamine'yi 5 Zilhicce 1443, 14 Tir 1401.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin bu yılki hac münasebetiyle yayınladığı mesajını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Zaman gazetesinin haberine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçim anketlerinde halk desteğinde ilk sırayı kaybetti sevgili dinleyicilerimiz. Yön Eylem Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir anketin sonuçları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye halkı arasında %22,5'lik desteğiyle ikinci sırayı aldığını gösteriyor. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi oyların %23'ünü alıyor. Bu anketten yola çıkarak bugün sohbetimizde halkın gözünde ve sokağın nabzında seçimleri konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi zaman zaman böyle anketler yayınlanıyor. Sonuçları gündeme gelmekte. Ancak şimdi bazı anketlerde yani genellikle bakıldığında AK Parti'nin oylarının düştüğü ve muhalefet kanadının oylarının yükseldiği gözükmektedir. Şimdi tabii altı muhalefet partisinin bir strateji acaba ortaya koyacak mı koymayacak mı bu da gündemde konuşulmaktadır. Şimdi son olarak bazı olaylar yaşandı Türkiye'de biliyorsunuz. Şimdi son günlerde de diplomasi trafiği olsa da dış politikada halk içeride ekonomik durumdan dolayı biraz rahatsızlık içinde ve aslında AK Parti'yi bu durumdan sorumlu tutmakta. Sokağın nabzını efendim siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'de bu konuda?
İyi yayınlar diliyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum dinleyicilere ve bizi takip edenlere. Türkiye'de belirttiğiniz gibi kısa süre içerisinde demeyelim de uzun bir zamandan beri ciddi bir ekonomik sıkıntı süreci vardır. Bu başlı başına sokağı bayağı etkilemiş ve deyim yerindeyse sokağı uyuşturmuş yani sokağın aklını çelmiş yani oldukça da zorlayan bir etkene kavuşturmuş. Şimdi böyle olunca sokağın seçimi, sokakta yaşanan nabız elbette Türkiye siyaseti açısından belirleyici bir konum arz ediyor. Şimdi Türkiye'de sokağın nabzı ilginçtir. Yani yaşanan ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen buna denk bir hareketlilik hani diğer ülkelerdeki gibi bir hareketlilik yaşanmıyor. Fakat içten içe de hükümete karşı, mevcut hükümete karşı hoşnutsuzluğunu kendi içinde yaşadığı ayrışmayla belirtmiş diyor. Bu da şöyle ki zaten Türkiye'de ağırlıklı olarak HDP kongresinin yakın süreçte gerçekleşmiş olması Türkiye siyasetine ciddi bir etkide bulundu. Çünkü ciddi operasyonlar yaşamış olan bir parti, yasal olarak kurulmuş olan bir parti olmasına rağmen tamamıyla büyük saldırılara diyelim, büyük operasyonlara uğradı. Milletvekillerinin milletvekillikleri düşürüldü ve çok sayıda belediye başkanlıkları ellerinden alındı, kayyumlar atandı. Bu saldırılara rağmen halen Kürt nüfusu ve Türkiye'deki demokrasi güçleri, ki Kürtlerin öncülük ettiği Türkiye'deki demokrasi güçleri Türkiye'de en güçlü konumda olduğunu belirtebiliriz. En örgütlü konumda olduğunu belirtebiliriz. Buna karşısında şimdi yani 20 yılı aşkındır bir hükümet olma gerçeğini yaşayan bir partinin son süreçte çok ciddi bir düşüş yaşadığı sokakta hemen fark edilebiliyor. Ben kendim şuna şahit olmuşum. Bir markette, ki Türkiye'de yani İstanbul'da görülemeyecek bir durumdu. Çok kötü sözlerle hükümete ve yöneticilere tepki gösteren birkaç kişiye rastladım. Tabii bu İstanbul için düşündüğümüz zaman önemli bir veridir, önemli bir durumdur. İnsanlar artık açıktan hükümete karşı hoşnutsuzluklarını çeşitli biçimde dile getirme durumuna giriyorlar ve bunu söylerken de her şeyi göze alarak aslında, yani bir yakalanmayı, tutuklanmayı, soruşturmaya uğramayı, bilmem dava konusu olmayı göze alarak ağzından geleni söyleyecek pozisyona gelmişler. Diğer yandan tabii aslında sizin ilkin belirttiğiniz doğrudur. Günlük olarak anketler yapılıyor hükümet tarafından, devlet yetkilileri tarafından. Toplumun nabzını yakından takip ediyorlar. Günlük olarak da doğrudur. Yani bazı yazarlar ve araştırmacılar, yetkililer bazen ağızlarından kaçırıyorlar. Günlük olarak, hatta günde birkaç kez bile anket yaptıkları dile getirilmiş. Bu açıdan Türkiye toplumunun nabzını yakalamaya çalışan, onu izlemeye çalışan bir hükümet gerçeği vardır. Buna rağmen tabii ki şu gerçeklik ciddi boyutta, Türkiye yönetilemiyor. Türkiye'nin yönetim politikası oldukça bir kriz içerisinde. Bunun da etkenlerine bakıldığında tabii ki temel nedenleri göz önüne almak mümkündür. Yani Türkiye'de ciddi bir ekonomik bunalım vardır. Bu kriz düzeyinde halen seyrediyor ve toplumu ciddi anlamda etkilemiş durumda. Bu gittikçe de yükseliyor. Dövizin yükselmesi durduk yerde Türkiye'yi bir borç batağına sürüklemektedir. Buna karşı çıkış yolu konusunda ise en acı olan da bu. Muhalefetin de halen ciddi bir stratejiye sahip olmadığı gerçeği vardır. Bu Türkiye'nin yükünü daha da ağırlaştıran ve çözüm sürecini daha da sıkıntıya sokan bir durumdur. Yani Türkiye hükümetini bir yönetim krizini aşma iddiasında olan muhalefet partileri bakıyoruz ki bu konuda toplumu tatmin edecek bir politika ortaya koyamıyorlar, bir perspektif ortaya koyamıyorlar. Bir acizlik bu noktada da vardır. Mevcut durumda bu haliyle eğer ki bir seçime doğru hızlı adımlarla gidilirse tabii kısmen belirsizlik konumu da olmakla beraber HDP'nin rolü çok daha fazla Türkiye açısından belirleyici bir rol arz edeceği ortadadır. Bunu fark eden AKP'nin kimi çevreleri aslında bu konuda biraz utangaçça da olsa bazı taktikleri dillendiriyorlar. Bazı politikaların uçlarını gösterebiliyorlar. Bu da Kürtlere dönük işte daha çok Türkiye'de ciddi bir duruma girmiş olan İmralı tecridi söz konusu. Bu artık bir halkın politikası, halkın tavrı durumuna dönüşmektedir yani. Çünkü bir hukuksuzluk, açık bir hukuksuzluk sürüyor. Türkiye hukuku açısından da izahı olmayan bir yaklaşım. Bu Türkiye siyaseti üzerine çok ciddi bir etkide bulunuyor.
Evet.
Bu açıdan AKP'nin bu konuda bir taktik değişikliği bekleniyor.
Tahran Radyosu.
Mehdi Bey, şimdi uluslararası arenada Türkiye ile ilgili yaşanan gelişmeler, örneğin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demesi, efendim, bunun ardından Amerika Türkiye'yi ödüllendirerek F-16'larla ilgili kimi müjdelerde bulunması. Şimdi bu gelişmeler, dışarıda yaşanan bu olaylar Türkiye'de iç siyasete nasıl yansıyacaktır? Özellikle AK Parti'nin seçim stratejisini sizce belirleyebilir mi bunlar?
Bunlar AKP'nin kazanmasını daha önceki gibi sağlayan politikalar olmaktan uzaktırlar aslında. İşin gerçeğine bakıldığında, çünkü sokak artık cebi delinmiş. Yani cebinde bir şey kalmamış. Açtır. Aç olan bir sokak elbette ki çok fazla da dış politikadaki değişimleri değerlendirecek boyuta girmez. Diğer yandan dış politikada, yani NATO'nun genişleme çabası dünya açısından aslında nasıl bir gelecek getirir, nasıl sorunlar getirir, bunlar Avrupa'da da ciddi tartışma konusu olmaya aydır. Öte yandan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmiş olmaları da tabii kimi araştırma çevreleri tarafından çok ciddi tartışma konusu olmaktadır. Yani buna ihtiyaç var mı, buna ne ihtiyaç vardı? Çünkü Ukrayna'nın durumu ortada. Bir politik tespit ve bir cumhurbaşkanının yaklaşımı Ukrayna'yı çok ciddi sıkıntılar içerisine koydu. Bu durum aynı zamanda Finlandiya, İsveç için de olmayacak bir şey değil. Yani bu tartışılıyor şu anda. Çünkü askeri kampın tercihi ciddi sorunlara da gebe gibi görünüyor. NATO kendi içinde zaten ciddi sıkıntılar ve çözülme sürecini yaşarken, çünkü NATO'ya duyulan ihtiyaç artık kalmamışken, NATO işte iki kutuplu dünyanın bir askeri gücü olarak, bir askeri örgütlenmesi olarak ortaya çıkmıştı, faaliyet yürütüyordu. Buna artık ihtiyaç ne kadar vardır tartışmaların da olduğu bir süreçte, NATO'nun genişleme çabası ve Finlandiya ve İsveç'in NATO kapsamına alınması, bunların da tercihini NATO'da yapması, dünya politikaları açısından ve özellikle bu iki devlet, özellikle de İsveç, çünkü İsveç'in dünyaca da tanınan, bilinen bir konumu vardır. Bu yakın süreçte nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya geleceği konusu ise araştırmacılar tarafından ciddi tartışma konusu olmaktadır. Evet. Bunun Türkiye yansıması ise Türkiye hükümetinin bunu bir taktik haline getirmesi ne pek umudu kalmamış.
Peki. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili uzman konuğumuzla konuştuk. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bugün sohbetimizde bizimle birlikteydi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İbrahimi Hac.
Günümüzde İbrahimi Hac olarak söz ettiğimiz menasik sadece bir ibadet değil, dünyadaki tüm Müslümanların gerçek vaatleri için yapılan bir alıştırmadır.
İbrahimi Hac üzerine sizler için hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andonson, Turi Sina'dana satır satır yazılmış kitaba, yayılmış açık kağıt ve deriler üzerine ve mamur eve. O bayındır evin tüm hacılarına selam olsun. İhrama bürünmüş ve tavaf edenleri insan ve cinlerden meleklere kadar.
Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك.
إمام سجاد عليه السلام'dan bir mübarek rivayette, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği mamur ev veya bayındır evin etrafında tavaf, meleklerin her zaman Allah'a boyun eğdikleri için, yeryüzündeki hilafet için insandan daha layık oldukları nedeniyle, insanın yeryüzündeki hilafetine itiraz ettikleri zaman başlamıştır. Yüce Allah onların cehaletine dikkatlerini çekmek için şöyle buyurmuştur. Ben sizin bilmediğiniz şeyi biliyorum. Bunun üzerine melekler Allah'ın onların söylediklerinden öfkelendiğini sanarak arşa sığınmışlar. Bu sırada Allah-u Teala kendi rahmetini onlara nazil etmiş ve onların içine girip tavaf etmeleri için arşın altında onlara bir ev yerleştirmiştir. Ardından Allah-u Teala yeryüzünde yarattığı tüm insanların tıpkı melekler gibi bu evin etrafında tavaf ederek onun rahmet ve mağfiretine daha da yaklaşabilmeleri için meleklerini yeryüzünde Beytül Ma'mur, Mamur Ev konumunda onun için bir ev yapmalarını emretmiştir.
Tahran Radyosu.
Tarih boyunca Kabe yegane Allah'a dua etmek için bir yer olmuştur. Fakat bu gelenek tarih sürecinde bazı sapmalara maruz kalmıştır ve her defasında Allah'ın Resul ve Nebilerinden her biri bu sapmaları düzeltmek için peygamberliğine seçilmiştir. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olan Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed insanları hurafe ve sapmalardan kurtarmaya ve şeytanın elini insanın kaderinden kesmeye çalışmışlardır.
Hazreti Nuh aleyhisselam uzun yıllar insanları doğru yola hidayet etmeye çalıştı. Fakat halkın çoğu sapkınlardandı. O dönemde muazzam bir fırtına yeryüzünü sardı ve kafirler ise yaptıklarının cezasını çekti. Ardından yaşam tekrar devam etti ve mümin insanların soyu yeryüzünde dağıldı. Fakat şeytan yine kendi vesveselerine devam etti ve sapmalar ve hurafeleri yaymaya başladı.
Hazreti İbrahim aleyhisselam da peygamberliğe seçildiğinde insanlar yine yegane Allah'a tapmak yerine sahte tanrılar ve kendi elleriyle ahşap ve taştan oydukları putlara tapıyorlardı. Hazreti İbrahim aleyhisselam putları kırdı ve bir kez daha Kabe'yi yegane Allah'a tapmak için inşa etti. O ve evladı İsmail ihram giyerek hac menasikini Allah'ın emrettiği şekilde yerine getiren ilk insanlardı.
İslam dininden önce Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselam dinlerine inanan ehli kitap için Kabe kutsal bir yerdi. Hatta İranlılar bile Kabe'yi ziyaret eder, pahalı hediyeleri bu eve sunarlardı. İslam'dan asırlar önce Mekke büyükleri Kabe etrafında bazı putlar yerleştirmiş, onlara saygıda bulunmak ve büyük saymak ise hac merasiminden sayılırdı. Bunlara ilaveten zaman süresince başka sapmalarda hac merasimine eklendi.
Muhammed bin Abdullah, Arap adasında peygamberliğe seçildiğinde cehalet, hurafe ve putperestlik halk yaşamının vazgeçilmezlerinden olmuştu. Resulullah, Mekke fethinin ardından sahabeleri ve özellikle vasisi ve halefi sevgili yeğeni Hazreti Ali aleyhisselamın yardımlarıyla Kabe'yi putların pisliklerinden temizledi ve insanlar arasında hurafeleri silerek hac amellerine tıpkı Hazreti İbrahim'in dönemindeki asaletiyle Müslümanları öğretti. O tarihten itibaren her yıl Hicri kameri Zilhicce ayının ilk 10 günlük döneminde Müslümanlar dünya çapından kutsal Mekke kentine giderek bu merasimi tıpkı Hatemun Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarzında yerine getiriyorlar. Allahu Teala Hac suresinde bu merasimleri tanıtmanın ardından onları kendi göstergeleri olduğunu belirterek bu belirtilerin kalplerin takvasından kaynaklandığını belirtiyor.
Günümüzde İbrahim'i hac olarak bildiğimiz merasim sadece bir ibadet değildir. Dünya Müslümanları için gerçek bir vahdete ulaşmak için bir alıştırmadır. Hac, Yüce Allah karşısında hem huşu ve hem kulluğu ilan etmektir, hem de Müslümanların kardeşliği ve vahdetinin ortaya çıkmasıdır. Bu büyük toplantıda yoksul zengin, siyah beyaz herkes yan yana ve eşittir. Müslümanlar hangi etnik, dil, ırk ve milliyetten olursa olsun tek bir hedef ve ortak bir amaçla aynı amelleri yerine getiriyorlar.
Müslüman milletler dünyanın her yerinde çağlayan nehirler gibi hac okyanusu ile birleşiyor ve tevhid bayrağı altında tek bir ümmette dayanışmayı tasavvur ediyor. Hac dönemi Müslümanların kalplerini birbirine yaklaştırıyor ve birleştiriyor. Esasen hac, İslam'ın tam da bu kardeşlik ve kalplerin yaklaşmasını oluşturmaya çalışıyor. Bu kalpleri birbirine bağlayan ise tevhid ve vahdet mesajı, Allah'ın tevhidi ve ümmetin vahdetidir. Yani ilk kez tam da bu topraklardan dünyaya yayılan mesaj.
Hac merasimi vahdet içinde olan ümmetin sosyal hayatının göstergelerinden biridir. Ve İslam'ın mükemmel olarak zuhur etmesi için bir fırsattır ve İslam'ın çeşitli boyutlarına sahiptir. Bu boyutlardan biri Müslümanlar arasında vahdet, kardeşlik ve sevgidir. Fakat İslam'ın bir diğer boyutu ise zalim ile savaşmak ve mazlumu savunmaktır. Hac dönemi müşriklerden beraat ve zalimlerin zulmünden uzaklaşmayı ilan etme fırsatıdır. Bu mücadelenin sembolü ise remyi cemerat yani şeytanı taşlamaktır.
Bazıları ibadetleri siyasi meselelerle kirletmemeyi düşünüyorlar. Onlar İslam'ın mazluma destek ve zalim ile mücadeleyi ibadetin ta kendisi olduğunu da bilmiyorlar. Ya da bilmek de istemiyorlar. Mazlumu savunmak bizzat bir farz ve şer'i vaciplerdendir. Tabii ki bu savunma ve mücadele siyasi bir çalışmadır. Fakat bu siyaset İslam'ın emirleri ve taliminin ta kendisidir. Öyleyse Müslümanlar hac döneminde müşriklerden beraatlerini ve Filistin, Yemen ve dünyadaki diğer mazlumlara desteklerini ilan etmekle siyasi bir iş yapmış olurlar. Fakat bu siyasi iş onların dini teklifleridir ve tam da ibadetlerinin kendisidir.
Tevhide inanmak ve Allah'ın yegane oluşuna itiraf etmek ve tüm yalancı tanrıları inkar etmeyi ilaveten vahdet ve birliktelik ise Müslümanların izzeti ve iktidarına sebep oluyor ve hac merasimi ise bu mesajı her yıl kendi muazzam ve muhteşem toplumu çerçevesinde tüm dünyaya bildiriyor.
Tevhide inanmak ve Allah'ın yegane olmasına itiraf etmek ayrıca vahdet ve birlikteliğin yanında yalancı tüm tanrıları nefyetmek ise Müslümanların izzet ve iktidarına sebep olurken hac merasimi de bu mesajı her yer kendi muazzam topluluğu içinde İslam dünyasının dört bir köşesine iletiyor. Aynı zamanda hac ibadetleri bireyin ve toplumun bir araya geldiği bir bütündür. Hacılar tüm maddi bağlılıklarından ve zevklerinden gönül bağlarını kopararak kendi Allah'ları ile halvete çekilirler. Fakat bu halvet bireysel değil, toplumun kalbinde ve onlarla beraberdir. Bu saf ve duru duygularla yapılan halvet ise İslam ümmetinin büyük vücuduna gönül bağlamanın da ta kendisidir.
Hacılar bir yandan Hakk'ın huzurunda huşu ve huzu içindeyken, diğer yandan batıla karşı dimdik duruyorlar. Onlar ahiretlerini düşündükleri gibi dünyayı bayındır hale getirmeyi ve dünyadaki tüm mustazaflar ve mazlumlara yardımı düşünüyorlar. İslam'da ne dünya ahiretten ayrıdır ve ne birey toplumdan. ve hac merasimi ise bu talimin mükemmel bir tezahürüdür. Görünüşteki tüm çelişkilerine rağmen kendi özü ve batınında birbirlerine çok yakın ve iç içe geçmiş olan talimdir. Bu öğretilerin sonucu ise insanların erdemliği ve insanlık toplumunun saadetini beraberinde getirir ve hac ise saadet ve felaha ulaşmak için bir alıştırmadır.
Muhterem dinleyiciler, hac ibadetinin tüm ihtişamına katılmak umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise parsley.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Arefe, yaratana uzanan niyaz elleri.
Değerli dinleyiciler, Arefe günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İnsanoğlu yaşamı boyunca her daim bazı anlarda Allah Teala ile halvete çekilmeye ve düşünmeye muhtaçtır. Bazen bunun için çok özel mekanlarda çok özel fırsatlar ele geçirilir. Arafat, her türlü dünyevi ve imtiyazlardan yoksun bir çöl, düşünmeye uygun mekanlardan biridir. Buraya gelenler, yaratılış felsefesini, varlık aleminde konumunu ve kendi hakikatini keşfetmek için iyi bir fırsat yakalamış olur.
Zilhicce ayının 9. günü Arefe günüdür. Bugün de hacılar Arafat çölüne doğru yola çıkar ve bir başka atmosferde, bir başka mekanda Allah'ın en iyi kullarının vakfe ettiği, gözyaşı döktüğü ve Allah katına yalvardığı yerde huşu ve kulluğunu ifade eder. Rivayetlere göre Hazreti Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama hac amellerini öğretirken Arafat'a geldiğinde o Hazreti Arafat dedi ve Hazret de evet diyerek karşılık verdi. Böylece bu adla adlandırıldı. Yine bir başka rivayete göre bu adlandırmanın sebebi insanlar bu mekanda günahlarını itiraf ettikleri içindir. Bazıları da buraya ulaşmak için katlanması gereken acıları ve sabırlı olmayı gerekçe gösteriyor. Zira Araf'ın anlamlarından biri sabretmek ve katlanmaktır.
Arafat çölü Mekke'nin yaklaşık 20 kilometre dışındadır. Arefe gününde beyazlara bürünen, tek kılık, tek kıyafet içinde olan büyük bir kalabalık seli Arafat çölüne doğru akın ediyor. Allah'ın konukları Zilhicce'nin 9. gününde öğle vaktinden güneş batıncaya dek bu geniş vadide huşu içinde Allah Teala'yı talep ediyor. Arafat çölü rahmet dağı anlamına gelen Cebelur Rahmen'in eteğinde yer alıyor. Bu da Hazreti Adem'in tevbesi kabul gören mekandır. Şimdi herkes Arafat vadisinde bu dağın eteğine sığınıyor ve içinde Allah Teala onun da günahlarını affetmesini umuyor. Thank you.
Arafat'ta vakfe, hac farizasının önemli amellerinden biridir. Bu geniş çölde binlerce insanın bir araya gelmesinde nice hikmetler vardır. Binlerce insan aynı kılık kıyafette ve her türlü sosyal ve sınıfsal imtiyazdan bağımsız olarak bu çöle çağrılmış ve onlara bu mekanda bekleyerek düşünmeleri emredilmiştir. Bu mekan hakkında hacılardan biri anılarında şöyle yazıyor. Her zamankinden daha da aşık olarak Arafat'a geldik. Aşk ve kulluk şevki, Mecnunların en Mecnun'u nefis Leyla'sını bırakmış ve Mecnunluğunun yüzünden kulluğunu haykırmaya başlamıştır. Arefe bağışlama bayramıdır. İnsanın içinde, kalbinde her türlü karalığı silme günüdür. Yıkıma açılan her türlü kapıyı kapatma günüdür. Nurdan başka hiçbir şeye açılmayan pencereleri açma günüdür. Bu çöl başlangıç noktasıdır. Allah'tan başka hiçbir mabudu görmeyen ve ondan başka hiçbir tanrıya kulluk etmeyen ve ancak Allah'a tapanların mekanıdır.
Tahran Radyosu.
Arefe gününde dua ve ibadet fısıltıları, şeytani kulların Allah katına yalvarışları ve yakarışları yüzünden derinden üzece kadar yükseldi ifade edilir. Hacılar bugün de ruhunu ve canını ilahi sonsuz lütuf ve rahmet denizinde yıkar ve yeniden doğmuş bir insan gibi tertemiz olur. Rivayetlere göre eğer biri Yüce Allah tarafından bağışlanma fırsatını Kadir geceleri ve Ramazan geceleri kaçırırsa, Arefe gününde Yüce Allah'tan bağışlanmayı dileyebilir. Evet, bugün göklere uzanan hacıların elleri tek bir temennisi vardır ki, o da ilahi rahmet ve mağfiretten yararlanmaktır.
Arafat çölü derin mazisinde Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi büyük ilahi insanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu büyük insanlar varlıkları ile Arafat'a nur saçtılar ve kendileri de ariflerin buluştuğu bu mekanda ilahi rahmet ve inayetle bereketlendiler. Arafat Dağı'nın eteği Asr-ı Saadet'te İslam peygamberinin açık hava okulu misaliydi. Müfessirlere göre Kur'an-ı Kerim'in son suresi Arafat çölünde İslam peygamberine nazil olduğu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı surelerinden biri olan bu sureyi insanlara ve talebelerine talim buyurdu.
Muhaddislerin arasında ünlü bir hadise göre İslam peygamberi böyle bir günde hacıların muazzam toplantısında tarihi konuşmasını yaptı. Ey insanlar! Benim sözümü dinleyin. Belki sizi bir daha bu mekanda görmeyebilirim. Hepiniz er geç Allah'a doğru döneceksiniz. O alemde iyi kötü amellerinizin hesabına bakılır. Benim size tavsiyem, kim yanında bir emaneti varsa onu sahibine iade etsin. Ey insanlar! Bilin ki İslam dininde riba kesinlikle haramdır. Şeytana uymaktan kaçının.
Arafat ayrıca İmam Hüseyin aleyhisselamın Arefe günü okuduğu arifane ve güzel duasını hatırlatır. Bu nurani duada Yüce Allah'ın isimleri ve sıfatları ve sonsuz nimetleri çok güzel ifadelerle beyan edilmiştir. İmam Hüseyin aleyhisselam Arefe günü Arafat çölünde Ehl-i Beyt aleyhisselam fertleri, evlatları ve yakın arkadaşları ile birlikte kurduğu çadırdan tevazu ve huşu ile dışarı çıktı ve Cebelül Rahme'nin sol tarafında durdu. Ve arifane ve derin bir dua okuyarak Yüce Allah'ın yüceliğini takdir ederek sonsuz nimetlerini hatırlattı.
İmam Hüseyin aleyhisselamın okuduğu bu duanın her satırı insanların yüzüne nur, marifet ve ilahi aşkın kapılarını açıyor. Duada yer alan ibareler İmam Hüseyin aleyhisselamın bu duayı okurken kendinden ve fani dünyanın tüm şatafatlarından koptuğunu ve tüm benliğiyle Yüce Allah'ın huzuruna çıktığını ve onun varlık aleminin tüm zerreciklerine kadar her şeye hakim olduğunu idrak ettiğini ortaya koyuyor. İmam Hüseyin aleyhisselam bu duası ile kulla Allah arasındaki en güzel ilişkiyi arifane cümlelerle beyan ediyor. İnsan bu duayı fısıldayarak Yaratanın karşısında acizliğini itiraf ediyor. Onu hamd ediyor ve zeval görmeyen gücüne sığınıyor.
Üniversite öğretim üyesi ve araştırmacı Dr. Belhari şöyle diyor. İbadet has dualarla birlikte olunca insanı daha yücelten mertebelere kat eder. Ne zaman has bir ibadeti ve sülükü tecrübe edecek olursa daha yüce hakikatlere ulaşırız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gece yarısı Hira mağarasında hiç kimsenin ulaşamadığı hakikatlere ulaştı. Yine Hazreti Ali aleyhisselam ve birçok evliya da bu sayede sıradan insanların ulaşamadığı mertebelere ulaştı. Dolayısıyla kim dua ile nurdan yararlanmak ve yaşadığı ortamda etkili olmak istiyorsa marifet ve dua kapılarını aralaması gerekir. İbadet ve dua etmek insana Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi büyük şahsiyetlerin bakış açısını kazandırır ve onu hidayete doğru yönlendirir. Has dualar evliyanın tecrübeleridir. Bu tecrübelerden ruhumuzu yüceltmek için yararlanmalıyız.
Şimdi de gelin hep birlikte Yüce Allah katına yönelelim ve ondan medet umalım. Zira Allah her isteği kulak verendir ve onu anmak gönüllere huzur kazandırır.
Muhammed Mehdevi hac sırasında Arefe gününün son anlarında şöyle yazıyor. Ey Arefe güneşi, biraz yavaşla. Birkaç saniye daha fısıldamak istiyorum. Biraz daha alevlenmek istiyorum. Gözyaşından bir gölette abdest almak ve iki rekat namaz kılmak istiyorum. Biraz yavaş ol. Kanatlanmak ve sınırsız göğe doğru kanatlanmak istiyorum. Senin batmanla arzularımın güneşi batsın istemiyorum. Bırak da ihlasla Hüseyin İbni Ali aleyhisselamın fısıldamasına eşlik edeyim. Ve onunla birlikte Rabbimize niyaz eli uzatayım. Ey yüce Rabbim, sana tapıyorum. Zira sen mükemmel bir güçle bizi yarattın. Lütfün ve inayetinle yaratılışımı iyi yaptın. Oysa benim varlığıma ihtiyacın bile yoktu. Ey yüce Rabbim, bizi de bu çağda kullarına verdiğin hayır ve saadetten nasipsiz bırakma. Ey yüce Rabbim! Bizi mahrumlardan etme ve sonsuz rahmetinden mahrum bırakma. Ey yüce Rabbim! Ne zaman hayat tüm genişliğiyle bana zor gelirse, sen benim sığınağımsın ve eğer rahmetin beni kapsamazsa kesin helak olurum. Ey yüce Rabbim, helal rızkından bana rızık ver, sağlık ve sıhhat ver ve korkuda ve dehşette beni koru.
Muhterem dinleyiciler, Arefe Yaratana Uzanan Niyaz Elleri isimli programı dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.erim.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsde.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'nın insan haklarındaki çelişkileri.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bilindiği üzere günümüzde insan haklarını ihlal etme konusunda uzun bir maziye sahip olan aktörler bizzat kendi siyasi hedefleri ve amaçlarını gerçekleştirmek için insan haklarını bir araç olarak kullanıyorlar.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Günümüzde ve yaşadığımız çağda başına buyruk rejimler ve teröristler boş bahanelerle yaklaşık 20 yıldan beri bazı ülkeleri işgal etmişlerdir. Zorba ve gerici rejimler başka ülkelere saldırarak o ülke halklarını kana buluyor, hatta düğün ve matem törenlerini bombalamaktan asla çekinmeden açıkça insanlığa karşı cinayet işliyorlar. İnsan haklarına saldıranlar en korkunç cinayetleri işlerken saldırdıkları ülke halkını aşağılıyor ve onların altyapılarını tahrip ediyorlar.
Fakat çare nedir ve insan hakları ihlalleriyle ilgili gerçekler ve saldırgan rejimler ve güçlerin aldatıcı siyasetler arasındaki sınır nasıl belirlenir? Sorun insan haklarının Batı'nın siyasi tutumlarından yoğun şekilde etkilendiği ve bu sürecin devamı ile insan hakları kurumlarının gerçek anlamda insan haklarını savunma çizgisinden uzaklaşmasındadır.
Siyasi çıkarcı bakış açıları gibi bileşenler insan haklarını savunmak için kurulan Batılı insan hakları örgütlerinin ve kurumlarının doğasını ve performansını gerçek güvenilirliklerinden ve itibarlarından uzaklaştırdı. Eğer son yıllarda Afganistan, Yemen, Suriye ve Irak'ta yaşanan terör olayları ve savaş suçları dizisi Amerikan halkına karşı veya herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, onlarca bildiri ve karar onaylanırken faillere karşı çeşitli ve renkli yaptırımlar muhakkak uygulanırdı.
Amerika ve NATO askeri güçlerinin 20 yıllık Afganistan işgali, işgalci güçler için sadece maddi ve insani güç açısından kayıplarla kalmadı. Bu savaş mağduru ülke halkının da çeşitli taraflarca saldırıya maruz kalmasına sebep oldu. Bir yandan dehşet saçan gruplar, diğer yandan Batı'nın sürekli yaptığı hesap hataları Afganistan'ın savunmasız halkının katliamı ile sonuçlandı.
Hiç şüphesiz Amerika bu soykırım ve işlenen savaş suçlarında en büyük role sahiptir. Aslında Beyaz Saray yetkililerinin adını insan hakları koydukları şey cinayetten başka bir şey değildir. Suriye, Afganistan ve Irak gibi çeşitli ülkelere saldırı ve aralarında İran'ın da bulunduğu birçok ülkeye ekonomik yaptırımların ve maksimum baskıların uygulanması bu cinayetlerin ve suçların sadece küçük bir bölümüdür.
Tahran Radyosu.
Amerika bizzat teröristleri eğitip destekleyerek terör grupları oluşturarak başka ülkelere göndermesinin sonuçlarını Irak ve Afganistan'da bariz bir şekilde görülebilir ve hakkında yargıda bulunabilir. Amerikan askeri terör güçleri 2001 yılında terörizm ile mücadele bahanesi ve El-Kaide güçleri ile mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti. Yaklaşık 20 yıl süren Amerika'nın işgalcilik ve askeri müdahalesinin sonucu yüz binlerce Afgan vatandaşının NATO ve Amerika terör güçlerince yapılan saldırılarda ölmesinden başka bir şey olmadı.
Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi bu ülkede savaş, güvensizlik, terörizm ve uyuşturucu üretiminin artmasından başka bir sonuç getirmedi. Afganistan, Gazze ve Yemen halkının esef verici feci durumunun her biri Batı'nın insan haklarındaki çelişkilerinin inkar edilemez örneklerinden sadece bir bölümüdür.
Mayıs 2009 tarihinde Ferah vilayetinde 145 sivilin öldürmesi, 23 Temmuz 2010 tarihinde Nangarhar'da en az 52 kadın ve çocuğun katliam edilmesi, 3 Kasım 2015'te Kunduz Hastanesi'ne hava saldırısında 42 sivilin öldürmesi ise Amerika'nın Afganistan'da sivillere yönelik saldırılarının birkaç örneğidir. Afganistan'ın durumu sadece Amerika'nın değil, son 20 yılda terörizm ile mücadele veya insan haklarına destek bahanesiyle bu savaş mağduru ülkeye saldıranların gerçek yüzünü gösteriyor.
Afganistan halkı 20 yıllık işgal boyunca sürekli Amerika ve NATO terör güçlerinin insani yanlışlıklar ve hesap hatalarının kurbanı oldular. Üstelik bu cinayetler her zaman gizlenmiş ve üstü de örtülmüştür. Ama şimdi tüm dünyanın Afganistan gelişmeleri üzerine odaklanmasıyla cinayetlerin boyutları haber çevrelerine yansıtıldı.
Batı dünyası ise gözlerini bu cinayetlere kapatmış, bizzat en büyük insan hakları ihlalcisine dönüşmüşken, kendi garazni ve zorba hedeflerine ulaşmak için diğer ülkelere karşı bildiri yayınlıyor. İnsan hakları da uluslararası toplumun diğer birçok hedefleri gibi Batı'nın çelişkili tanımı sayesinde gerçek anlamını yitirmiştir. Kendilerini dünyada insan hakları savunucusu ve özgürlük ile uygarlık beşiği ilan eden bazı Avrupa ülkeleri Amerika ve Kanada ile eş güdümlü olarak ırkçı tutumlar izliyorlar.
İnsan haklarını savunduklarını iddia eden bu yalancıların insan hakları savunucusu konumunda oturamayacaklarını gösteren birçok çelişkili durum söz konusudur. Zira bizzat kendileri işlenen cinayetlere ortaktırlar. Konumuza gelecek sohbetimize devam edeceğiz inşallah.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.